Ayrım 26, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, Sayfa 266. Sur için görüşmelere başlayacağı haberini alarak Çanakkale Büstahkem mevkilerinde beklemeye koyulduk. Bir yandan sıradan askeri işleri yapıyor, bir yandan da bir vakitler binlerce vatan evladını yutan kumsalları, ormanları, mevzileri geziyordum. Her bir yanında acı hatıralarımın, kahramanlık dolu hatıralarımın, fedakarlık dolu hatıralarımın kol gezdiği Gelibolu topraklarında geçmişimi hatırlıyordum. Karamanlı Ali'nin yanık sesini, Mustafa Meftani'nin okuduğu Yasin'i, Doktor Kamil İzzet'in konuşmalarını. Her ne kadar artık zafer kapısı bize açılsa da gözlerimin önünden geçen şehit cenazeleri, şehit cesetleri, üst üste yığılmış insan cesetleri bana artık yeter dedirtiyordu. Artık sulh olsun, artık kan dökülmesin, artık ölüm olmasın, artık toprakları kan değil yağmur ıslatsın dedirtiyordu. Artık bu Mehmetçikler yuvalarına dönsünler, Sabiler babalarına, kadınlar kocalarına, analar ve babalar iki gözlerinin nurlarına kavuşsun istiyordum. Nitekim Ankara hükümeti, padişahın da ülkeyi terk etmesiyle tek temsilci olarak İsviçre'de bulunan Lozan isimli şehirde barış görüşmelerine başladı. Uzun süren bu görüşmelerden sonra da nihayet barışa giden bir yol açılmaya başlandı. Bundan sonra da saltanatın kaldırılmasından beri fiilen rejimsiz olan fakat meclis iradesiyle yönetilen ülkemizde Cumhuriyet idaresine gidilen bir yol tesis edildi. Umumi olarak kabul görmeye namzet olan bu yeni rejim ile de sulh ortamı uzun bir süreden sonra yeniden tesis edildi. Ankara'da yeni bir devlet ve yeni bir rejim muhakkak ilan edilecekti. En azından artık dış güçlere karşı barış sağlanmıştı. Sulh ile birlikte asıl mesleği askerlik olmayan bizlere de terhis olma yolu gözüktü. Ne yapacağımı ben de bilemiyordum. İstanbul çok yakındı. Gözlerimi açan ve beni mühendis olarak bu millete kazandıran eski payitahta dönüp eski hayatıma mı, memleketime dönüp kaldığım yerden mi devam etmeliydim? Kararsızdım. Birkaç günlük bir düşünceden sonra her ikisini de bir kenara koyarak başka bir başlangıca karar verdim. Yeni başşehire gidecek ve orada sivil hayatıma kaldığım yerden devam edecektim. Bence bu iyi bir başlangıç olacaktı. Memlekete kararımı bildirerek Bursa üzerinden Ankara'ya ulaştım. 6 yıl önceki gibi yine Çanakkale'den ayrılıyordum ve yine zaferle ayrılıyordum. Zaferlerimizin merkezi olan Ankara, Güney Cephesi'nden dönüş yolunda karşılaştığım, Bayat Türkmeni o isimsiz amcanın verdiği fikir olan, milletin azim ve iradesiyle istiklali kazandığımız Ankara, gözümde bozkırın ortasında ışıldayan hoş bir vaha gibi duruyordu. İstikbalimi burada bulabileceğimi düşünüyordum. Zaferlerimizin şehrine geldikten sonra ilk işim Ankara'daki Nafia vekaletine başvurup iş istemek oldu. Neticeyi beklemek için de kalabileceğim birkaç günü hesap ederek kendime bir han odası tuttum. Saman pazarında eski bir han odası buldum. İstirahate çekilmeden evvel Hacı Bayram Camii'ne gidip akşam namazını kıldım. Sonra da şehri öylesine bir kolaçan ettim. Zira buraya yerleşmeyi düşünüyordum. Dönüşte hancıdan yemek de istedim. Sağ olsun beni kırmadı, bir şeyler hazır etti. O da konuşmaya hasretmiş ki söz açtı. Hangi cephedeydin zabit efendi? Hangi cephede değildim ki? Çanakkale, Sina, Şam, Halep, Sakarya, Dumlupınar ve nihayet yeniden Çanakkale.
Çok gezmişsin.
Çok gezdim. Nihayet harp bitti.
Öyle, eğer harp bitmeseydi millet bitecekti.
Millet bitmez evvelallah. Harpler sayesinde milletin önünde bir önderi olunca ne büyük olduğuna şahit olduk hancı.
Orası öyle ama takati tükenmek üzereydi. Neyse, bundan sonra ne yapacaksın?
Nafia vekaletine iş müracaatım oldu. Neticeyi bekliyorum.
Memuriyet yani.
Evet. Başkaca da yapacak bir işim yok.
Memleket yeni baştan kuruluyor. Neden müteahhitlik yapmıyorsun?
O işi daha evvel İstanbul'da denedim. Bana göre değil. Kaldıramayacağım bir yükü var. Sonra çok fazla münasebetler mevzubayız.
İlle de memuriyet yani.
İlle de değil, eğer olmazsa belki dediğini yaparım ya da memleketime dönerim, orada mühendislik yaparım.
Memleketin neresi?
Giresunluyum, Göreleliyim.
Giresun'a?
Evet.
Ve memuriyet istiyorsun?
Evet.
İşin zor.
Neden?
Duymadın mı?
Neyi?
Topal Osman'ı.
Duymaz mıyım? Bizim yiğidimizdir o.
Hala mı?
Hala.
Seni çağırsa yanına gider misin?
Koşa koşa.
Maalesef çağıramaz.
Niye? Ne oldu ki? Ağdayıya ne oldu?
Demek bilmiyorsun.
Neyi?
Topal Osman Ağa'nın öldüğünü.
Öldü mü? Ne zaman? Nasıl? Niye haberimiz olmadı?
Yakın zamanda oldu her şey. Ali Şükrü Bey cinayetinden 2 gün sonra öldürüldü.
Olamaz. Olamaz bu. Giresun uşakları gibi seçkin bir birliğin kumandanı nasıl öldürülebilir? Osman Ağa gibi bir yiğit cengaveri kim nasıl öldürebilir?
Öldürüldü işte.
Kim öldürdü? Neden öldürdü?
Sebebine gelince güya Ali Şükrü Bey'in cinayetine adı karışmışmış.
Ali Şükrü Bey? O da mı öldü?
O da öldü. Daha doğrusu öldürüldü.
Giresun mebusu Feridun oğlu Osman Ağa ve Trabzon mebusu Şarlılı Ali Şükrü Bey. Her ikisi de öldürüldü.
Öldürüldü ya. Şimdi bu durumda senin memuriyet işi sence olur mu?
Olacağı varsa da olmaz. Ya da olmamalı. Peki neden?
Kimse bilmiyor. Öldüler işte.
Büyük bir yıkım haberi almıştım. Karadeniz'in 2 değerli evladı cinayetlere kurban gitmişlerdi. Ali Şükrü Bey'e kızdığım da oluyordu ama o bir mebustu. Tabii ki kızılacak da olsa konuşacaktı. Fakat öldürülmeyi hak etmiyordu. Her ikisi de biz cephede oradan oraya sürüklenirken Ankara'da neler olmuştu böyle? Aldığım haberin sarsıntısıyla hemen memlekete dönmeye karar verdim. Anlaşılan o ki birileri milli mücadele döneminde de yaşanan iç kargaşanın devam etmesini istiyordu. Veya ortaya uzun soluklu bir fitne çıkarmak istiyordu. Belki de bunların hiçbiri değildi de her şey kendiliğinden gelişmişti. Lakin neticede bana bundan sonra Ankara tehlikeli bir yer olacaktı. Diğer Giresunlular gibi. Zira Hancı'nın anlattıkları bizler için Ankara'nın en azından bir müddet için tekin bir yer olamayacağına işaret ediyordu. Sabah olunca Ankara'dan ayrılmayı düşünüyordum fakat bu düşüncemden vazgeçtim. Burası bizim şehrimizdi. Bu şehirde bizim de alın terimiz vardı, kanımız vardı. Beni buradan alıkoyacak hiçbir gerekçe olamazdı ki. Vazgeçtim, kalmaya karar verdim. Tabii ki bu kararım ancak Nafia vekaletinin cevabını alıncaya kadardı. Güneşin doğuşu ile birlikte Ankara'nın tozlu topraklı yollarında derme çatma bir vekalet binasında bulunan daireye gittim. Ümidim olmamasına karşın bir gün evvelki müracaatımın akıbetini sordum.
Memurun Giresunlu mühendis ve sabık zabit Mehmet Cemaloğlu Ali mi?
Sorusuna kısa ve kesin bir şekilde evet cevabını verdim.
Hayırlı olsun, Bursa'ya tayinin çıkmış cevabını alınca şaşırdım.
Şu Allah'ın işine bak ki bir gün önce karmaşık düşünceler içinde terk etmeyi düşündüğüm, fakat sonra vazgeçtiğim Ankara'yı terk edecektim, bir farklıdaki memur olarak. İçime bir anda sebebini bilmediğim bir ürperti geldi. Bu ürpertiyle birlikte bir an evvel Ankara'dan, yani zaferimizin şehrinden ayrılmak istedim. Çok geçmeden var olan tüm eşyalarımı topladım. Zaten pek de bir şeyim yoktu. Lakin Ankara'dan hemen ayrılmam kolay olmayacaktı. Zira terhis olmam için bir müddet daha beklemem gerekiyordu. Barış görüşmeleri sürüyordu. Ne olacağı kat'i değildi. Nitekim birkaç hafta daha Ankara'da zorunlu olarak ikamet ettim. Ne zabittim ne de mühendistim. Daha doğrusu hem ikisiydim hem de değildim. Aradan geçen zaman içinde Ankara'yı temaşa ettim. Yeni oluşan ancak tesisleşmesi gereken bir başşehir havası kendini hissettiriyordu. Kaldığım süre içinde Ankara halen daha sanki bir ordugah havasındaydı aynı zamanda. Her yer asker ve memur doluydu. Bir de saman pazarında yüzyılların mirası olan esnaf ve çiftçi bolluğu vardı. Burada kaldığım sürede Hacı Bayram'ı tanıma fırsatım oldu. Hacı Bayram'ın etrafında ise hakiki Ankara'yı tanıdım. Aslında bir bozkır şehrini dünyanın gözünü diktiği bir yer haline getirmiştik. Günlerin bitimsizliği içinde artık beklemekten de sıkılmaya başlamıştım. Siyasetin ağırlığı da kendisini hissettiriyordu. Memleketim ne hikmetse birilerini rahatsız ediyordu. Ben de bu rahatsızlık içinde olanlara ters davranıyordum.
Bir tanesine öyle bir cevap verdim ki adam afallayıp kaldı. Topal Osman Ağa ölmüş olabilir. Lakin bil ki her Giresunlu'nun içinde bir Topal Osman yaşar. Adam bu cevaptan sonra tek kelime etmeden caminin avlusundan çıkıp da gitti. Bu can sıkıcı hadiselerin ışığında geçen günler memleket için güzel haberleri de bağrında taşıyordu. İsviçre'deki konferans memleket lehine gelişiyordu. Neticede sulh sağlandı. Harbe tutuşan tüm taraflar anlaştı. Musul meselesi nihai olarak çözümlenmese de sınır emniyeti sağlandı. Artık beni sıkan bir şehir haline alsa da zaferimizin şehrini seviyordum. Fakat bir cendereye dönüşen Ankara'mızı terk edip tayin evrakımı da alarak Bursa'ya geldim. Yunan işgalinin tüm yıkıcılığını görmüş olan Bursa harbin yıkıcılığından tüm nasibini almıştı. Beni en çok da Bursa'ya gelirken yol üzerinde bulunan Söğüt yaralamıştı. Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu yere geldiğimde bir mezara karşı yapılan gaddarlık insanlık haysiyetime dokunmuştu. Türbenin panjurları dahi kurşunlanmıştı. Milli mücadelede ölülerin varlığı dahi hazımsızlık kaynağı olan bir devri yaşamıştık. Böylesi bir badireden geçmiş bir memleketin evlatları zaferden sonra birbirine daha bir kenetlenmeliydi. Lakin sebebini bildiğim bir şekilde gözlerimin önünde yaşanan vuruşmalarda beni milli mücadeleye dahil eden Hüseyin Avni Bey'in şehadetine şahit olmuştum da sebebini bilmediğim bir şekilde Ankara'da Topal Osman Ağa'nın öldürülüşünün haberini almıştım. Şarlılı Ali Şükrü Bey'in de ölüm haberini. Ankara birbiri ardına havadislerle çalkalanıyordu. Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi beni vurgun yemiş gibi sarsmıştı. Lakin uzak diyarlardan bir güzel haber gelmişti. Büyük taarruzda esir aldığımız Yunan başkumandanı Trikopis'e karşılık Trakya'nın müdafasında esir düşen Cafer Tayyar'ı takas etmiştik. İç içe geçen hadiseler ışığında ve esrarlı ölümler arasında son günler Ankara'sında bana güzel gelen tek haber buydu. Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucusu Cafer Tayyar, Edirne mensubu olmasına mukabil silahlı mücadelenin aralıksız sürmesi gereği Edirne'yi terk etmemişti. Yunanlıların yaptığı her fenalığı bizzat yaşayan ve bertaraf etmeye çalışan Cafer Tayyar, esaretine karşın sivil halkın sağlığını ortaya koymuştu. Lakin Yunan zulmünde daha da ileri gitmişti. Onu da Atina'ya getirmişlerdi. Ankara hükümeti ancak bir kol ordu kumandanı olmasına karşın çok değer verdiği bu isme karşılık olarak esir ettiği Yunan başkumandanını teslim etmişti. Son günlerin bu mühim havadisi dahi ancak öylesine bir mutluluk vermişti. Zaferimizin şehri Ankara'yı kırgınlığımla ardımda bırakmış ve Bursa için var olmak düşüncesiyle sağlam bir iç muhasebe yaparak bu vaziyette bundan sonrası için yönümü dönüşsüz olarak çevirmiştim. Memlekete de haber verdim. Bundan sonra Bursa'da vazife yapacaktım. Her ne kadar benim yakınlarımda olmamı isteseler de memleketin ahvali içinde ancak bu kadarının olabileceğini de biliyorlardı. Ankara'da Cumhuriyet İdaresi'nin ilan edildiği bu günlerde bundan sonrası Bursa köyleri için çalışma vaktiydi. Şehirden ziyade kendimi köylere vermiştim. Cephenin yaklaşık 8 yıl boyunca ne manaya geldiğini bilen ve daha çok oralarda köy çocuklarının şehadetine veya sakat kalışına şahit olmuş birisi olarak belki de kendimin de bir köy çocuğu olmandan dolayı köylere daha çok önem veriyordum. Ben Bursa'da kaldığım süre boyunca sanki cephedeki gibi uzun bir süre hep tetikte yaşadım. Adeta bir anda bir yerlerden bir şeyler gelecek gibiydi. Uzun bir süre bu ruh halini terk edemedim. Birçok gecelerim uykusuz kalıyordu. Uykusuz gecelerimin yoldaşı başucumda duran Kur'an-ı Kerim oluyordu. Bursa'da geçen zaman beni uzun bir süre sonra ancak huzura kavuşturdu. Bu şehrin içindeki manevi yerleri zaman zaman ziyaret ediyordum. Fakat beni asıl mutlu eden yerler çalıştığım ve fukara halkına bir şeyler verdiğim dağ köyleri oluyordu. Canhıraş bir vaziyette tüm Bursa için ama ille de o dağ köyleri için çalışıyordum. Bu arada memlekette siyasi hadiseler yaşanıyordu. İsyanlar, demokrasi denemeleri, inkılaplar. Ne yaşanırsa yaşansın Mustafa Kemal Paşa'nın riyasetine güveniyorduk. Paşa neyi vaaz ediyorsa biz onu diğer her şeyden daha bir ciddiye alıyorduk. Aslında biz cumhuriyetimizi ciddiye alıyorduk. Nasıl ciddiye almayalım ki? Gördüğüm her köy sorulan soruların birer cevabıydı. Aldığım her cevapta şüphelerin giderilmesiydi. Kati olarak haklılığını veya doğruluğunu görebilecek yerde bulunmuyordum. Belki de yanılgılarımız da vardı. Herkes yanılabilir. Yanılgının varlığını da iddiaların doğruluğunu da ancak zaman tayin ederdi. Zira mazide haklı bir hürriyet istemiştik. Neticesi ardı arkası kesilmeyen savaşlar olmuştu. Biz de haklıydık. Sultanahmet de. Bursa'da geçirdiğim zaman içinde artık maddi durumumu da düzeltmiştim. Yaşım ilerliyordu. Neredeyse 30'uma merdiven dayayacaktım. Benim halimi görmek için gelen babam da beni evlilik yolunda sıkıştırıyordu. Bu hal içinde ben de babama gönlümdekini açıverdim. İstanbul'da baba.
Ne İstanbul'da oğlum?
Evlenmek istediğim kız.
O da olur tabii ama biz memleketten olsun isterdik.
Bir yetim baba, tüm ailesi de yalnız. Üstelik Ennas Mektebi'ni bitirmiş tahsilli bir kız. Bilmem hala bekar mıdır? Şayet bekarsa onunla evlenmek isterim.
Evlenme işi nasip işi. Bir tek oğlum var, o da sensin. Ne kızlarımı senden ne de seni kızlarımdan ayırt edemem. Rabbim sana da inşallah evlat nasip ederse evlat arasında muhabbet bağının hiç de farklı olmadığını görürsün oğlum. Her ata evladının yanında ister. Lakin bilir ki dağ dağ üstünde olur da ev ev üstünde olmaz. Her ev ayrı bir yuvadır. Durmadan yeniden kurulan bu dünyanın kadim bir kanunudur bu. Lakin senin her gün endişeni duydum. Her Allah'ın günü cepheden bir acı haber gelecek diye yüreğim ağzımda yaşadım. Allah'ıma şükürler olsun sağ salim çıktın. İsteğim ve kararım bence şimdiden makbuldür ama görelim bakalım şu kızı.
Ben meramımı daha ona açmadım baba ama...
Nasip de varsa olacaktır. İstanbul'un yolunu tutmalıyız.
Babam ile aldığımız bu karardan sonra İstanbul'un yolunu tuttuk. Eski payitahtımıza geri dönüyorduk. Artık saltanatın olmadığı İstanbul görünüşe göre eski havasını çok da kaybetmiş değildi. Her zamanki gibi gösterişli duran lakin işgal yıllarında bana mahzun gelen minareler, Türk bayrağının istiklali içinde gözüme daha bir hoş gelmişti. Saray burnunda devriye gezen Türk askeri Babali yokuşunda tek başına tüm asaletiyle dalgalanan bayrağımız, içimde gururla karışık bir bahtiyarlık hali oluşturmuştu. Bu hal içinde gözlerim dolunca babam merakla ne oldu sorusuna burayı nasıl terk ettiğimi hatırladım. Cevabını aldıktan sonra karşılıklı bir suskunluğumuz oldu. Zafer muhakkak ki memleketimizde herkeste mutluluk ve ferahlama sağlamıştı. Ancak İstanbul'a terk edişim ile ilgili yaşadıklarımı da bilen babam, beni hayatta belki de en iyi anlayan insan olan kişi olarak benim gibi bir gazinin İstanbul sokaklarında şu an neler hissettiğini gayet iyi anlamıştı. Bu hisler arasında bir zamanlar sakini olduğum eski semtim Koca Mustafa Paşa'ya geldik. Bıraktığım zamandan bu yana yalnızca fakirlik seviyesi artmış olan bu kadim semt beni de maziye gömmüş olacaktı ki sokaklarında tanıdık hiçbir yüze rastlamadım. Babamı bir vakitler yaşadığım Firdev teyzenin o iki katlı ve avlulu evine götürdüm. Olur ki bir tanıdık sima veya eski bir hatıraya rastlarım diye düşünüyordum. Yanıldım. Eve bir ailenin yerleştiğini öğrendim. Kalabalıkça bir Rumeli muhaciri olan bu aile belliydi ki harbin fecaatlerini iliklerine kadar yaşamış ve sefaletin en üst merhalesine çıkmış bir aileydi. Zira sokağa çıkan yalın ayak, başı kabak ve göbekleri açıkta olan çocuklar mevcut halleriyle fukaralığın resmini tam anlamıyla yansıtıyorlardı. Artık benim olmayan bu fakir semtten ayrıldık beraberce. Beyazıt'ta bir han odası tuttuk. Beyazıt Camii'nde kıldığımız namazlardan sonra epey zamandır dinlemediğim yatsı namazı öncesi büyük camilerde okunan Kur'an'ı dinledik. Ciddi bir dinginliğe bürünmüş olan padişahsız eski payitahtımızda tatlı bir rüzgarın ışırtısında gecenin ilerleyen bir zamanında uykumuza daldık. Bu benim yıllar sonra ilk İstanbul gecemdi. Babamınsa tüm hayatındaki İlk İstanbul Gecesi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 276.